Ayrım 35.
Gene de şurada burada yazarımızın başarıyla gerçekten yerli yerinde bir gözlem yaptığı da itiraf edilebilir. Sayfa 83. Dipnot. M1'de şöyle devam eder. Görülüyor, Düring eski yazarlar karşısında hep privat dotsent rolü oynar ve onlara sınav notları vererek yetkilerini aşar. Bizzat Bay Düring hakkında onun hiçbir zaman ince olmasa da merkantilizmin modern değişimini yaptığı söylenebilir. Gerçekten Bay Düring üretim meta üretim biçimi içinde yapılır olmaktan çıktığı zaman bile paranın rolünü oynamaya devam edeceğini varsayar. Düring Bois Guilbert'den Law'a geçer. Law, İskoçya bankalarını inceleyen Adam Smith, kitap 2 bölüm 2, bu arada denk düştükçe Law'u da eleştirir. Ötekiler arasında ulusal kredi bankaları da kurulmuştu, şu gözlemi yapar. Kendi çıkarıyla çelişkiye düşmemek için bir banka, iş yaptığı dolaşan sermayenin hepsini ya da hatta çok büyük bir bölümünü bir tüccara borç veremez. Çünkü her nedenle bu sermaye ona sürekli olarak para biçimi altında gelse de, ondan aynı biçim altında çıksa da, girişlerin tümü çıkışların tümünden gene de çok farklıdır ve bir bankanın rahatça çalışmasına uygun, ölçülü öneller içinde, tüccarın ödemelerinin toplamı bankanın avanslarının toplamına eşit olmaz. Bir banka iş adamına sabit sermayesinin önemli bir kısmını, örneğin toprağı iyileştirmeye girişen birinin kullandığı sermayeyi ödünç verme olanağına daha da az sahiptir. Sabit sermaye girişleri hemen her zaman dolaşan sermaye girişlerinden çok daha yavaştır ve bunlar iş adamına uzun yıllar süren ve bir bankanın rahatça çalışmasına uygun düşmek için gereğinden uzun olan bir dönem geçmeden çok seyrek olarak geri gelirler. Law eleştirisinde Bay Düring bunu şu biçimde değiştirir. Bir para sisteminin temeli gerçekte hiçbir zaman yalnızca geleceği geniş ölçüde öncelemeleri ve somut olarak şimdiki zaman için doğal üretimlerin ancak çok küçük bir parçası ile görünmeleri nedeniyle büyük bir tutar meydana getiren sermaye değerlerinden bileşemez. İç içe geçen ekonomik üretimlerin işleyişinde zaman ve deyim yerinde ise uyum başrolü oynar. Ama asıl anlamda para bir anlık dolaşıma ve o anda verilmiş ilişkilerin dengelenmesine hizmet edecek bir şeydir. Yüzeysel olmamalarına karşın yalın olan bu fikirler, para sistemini değerli madenler temelinden ayırma yolundaki her girişimin eleştirisini içerir. Sayfa 94. İlkin A. Smith'in kendini beğenmiş yavaşlaştırılması, değerli fikirlerinin arı söz ebeliği durumuna çevrilmesi ama eşeğin kulakları paragrafın sonunda görünüyor. Para sisteminin değerli madenler temelinden ayrılamama nedeni bu yüzeyde olmayan fikirden çok başka bir yerdedir. Metayı isteyen ama parayı istemeyen, özel değişime dayanan üretimi isteyen ama bu üretimin zorunlu koşullarını istemeyen ütopyacılar demek ki parayı yalnızca elle tutulur biçimi altında değil ama saçmalamanın gassal biçimi altında da değerlerin ölçüsü olarak ortadan kaldırdıkları zaman mantığa ters düşmezler. Contribution à la critique de l'économie politique sayfa 47. Ama Bay Düring'in para üzerindeki fikirlerini aydınlatmayı kapital bile başaramadı. Law'a gelince Bay Düring başarıyla ancak şu gerçekten yerli yerinde gözlemi yapar. Law'un da son temeli yani değerli madenler temelini hiçbir zaman tamamen ortadan kaldıramadığı ama son sınıra yani sistemin yıkılışına, kağıt para çıkarılmasına değin götürdüğü görülür. Sayfa 94. Gerçeklikte eğer yalın para işaretleri olan kağıttan kelebekler halk içinde seke seke uçuşacaklardıysa, bu değerli madenler temelini ortadan kaldırmak için değil, tersine halkın ceplerini tam takır devlet kasalarına boşaltmak içindi. Dipnot, bundan sonra MN'de şu başlık gelir. Yeniden Petty, yukarıda adı geçen Locke ve North ve 1691 ile 1752 arasında Düring'de olup bitenler. Gene Petty'ye ve Bay Düring'in iktisat tarihinde ona oynattığı silik role dönmek için önce Petty'nin hemen ardından gelenler üzerine, Locke ve North üzerine bize ne dendiğine bakalım. Locke'un Considerations of Lowering of Interest and Raising of Money ile North'un Discourses upon Trade'i aynı yıl 1691'de yayınlandılar. Dipnot M1'de şöyle izler. Locke. Petty'den Düring Locke'a geçer. Ama Locke'un Treaty Concerning Government'ından yanlış olarak yorumlanmış, dolayısıyla yanlış olarak eleştirilmiş bir parça bir yana, onun Barbon'un Locke'a karşı yapıtında 1696 kınadığı merkantilist görüşleri üzerindeki birkaç boş söz bir yana, Locke'un en önemli iktisat yapıtı Some Considerations on the Consequences of the Lowering of Interest and Raising of Money 1661 üzerine öğrendiğimiz şey işte şu. Onun Locke faiz ve para üzerine yazdıkları merkantilizm çağında devlet yaşamı olayları konusunda geçerliliği olan düşünceler çerçevesinden çıkmaz. Sayfa 64. Bu açıklamanın okuru için Locke'un Lowering of Interest'inin 18. yüzyılın ikinci yarısında Fransa ve İtalya'da ekonomi politik üzerine hem de çeşitli yönlerden öylesine büyük bir etki kazanmış olmasının nedenleri herhalde çok açık olacaktır. Faiz oranının özgürlüğü üzerine birçok iş adamı Locke ile aynı şeyi düşünüyor ve durumun evrimi de faiz oranı karşısındaki engellerin etkisiz olarak görülmesi eğilimini yaratıyordu. Bu Dudley North'ın Discourses upon Trade'ini özgür değişim yönünde yazabildiği bir zamanda faiz sınırlamalarına karşı teorik muhalefeti olağanüstü hiçbir yanı bulunmayan bir muhalefet olarak gösteren birçok şey deyim yerinde ise havada olmalıydı. Sayfa 64. Demek ki Locke olağanüstü hiçbir şey söylemeksizin faiz özgürlüğü üzerine teori kurmak için şu ya da bu çağdaş iş adamının düşüncelerini yeni baştan düşünmek ya da zamanında deyim yerinde ise havada olan şeyleri yakalamaktan başka bir şey yapmamalıydı. Ama gerçekte Petty, daha 1662'de Treatise on Taxes and Contributions'ında bizim tefecilik adını verdiğimiz para rantı olarak faizi, rent of money which we call usury, toprak ve bina mülkiyeti rantı, rent of land and houses ile karşılaştırıyor ve kuşkusuz toprak rantına karşı değil ama elbette para rantına karşı yasama önlemleri aracıyla sert davranılmasını isteyen toprak sahibi karşısında doğa yasasına karşı pozitif hukuk yasaları çıkarmanın nedenli boş ve kısır bir şey olduğunu gösteriyordu. The vanity and fruitlessness of making civil positive law against the law of nature. Dipnot W. Petty, A Treatise on Taxes and Contributions, London 1662, sayfa 28-29. Bu nedenle Quantulum Cum Concerning Money 1682'sinde faizin yasal düzenlenişini, değerli madenler dış satımı ya da kambiyo kurlarının düzenlenmesi denli budalaca bir şey olarak ilan eder. Aynı yapıtta Raising of Money üzerine kesin şeyler söyler. Örneğin bir ons gümüşten iki kat şilin basarak yarım şiline bir şilin adını verme girişimi. Bu son noktada Petty, Locke ve North tarafından düpedüz ya da çok az bir farkla kopya edilir. Ama faiz konusunda Locke, Petty'nin para faizi ile toprak rantı arasındaki paraleline bağlanır. Oysa daha ileri giden North, sermaye rantı olarak rent of stock, faizi toprak rantına ve finans lordlarını da toprak lordlarına karşı koyar. Ama Locke, Petty tarafından istenen faiz serbestliğini ancak sakınımlarla benimserken, North bu özgürlüğü kesin olarak benimser. Daha ince anlamda daha da zorlu bir merkantilist olan Bay Düring, kendini Dudley North'un Discourses upon Trade'inden, Dipnot, Dudley North, Discourses upon Trade, London 1691, sayfa 4. Bu yapıtın özgür değişim yönünde yazıldığı gözlemiyle kurtardığı zaman, kendi kendini geride bırakır. Bu Harvey üzerine onun kan dolaşımı yönünde yazdığını söylemek gibi bir şeydir. North'un yapıtı, öbür deyimleri bir yana, iç ticarete ilişkin olduğu denli dış ticarete ilişkin olarak da hiçbir şeyin engellemediği bir mantıkla yazılmış, özgür değişim öğretisinin tamamen klasik bir tartışmasıdır. Kuşkusuz 1691'de olağanüstü bir şey. Bununla birlikte Bay Düring bize North'un bir tüccar, üstelik kötü bir çocuk olduğunu ve yapıtının başarı kazanamadığını açıklar. Böyle bir yapıt İngiltere'de koruyucu sistemin kesin utkusu zamanında toplumun her işinde ön ayak olan ayak takımı göz önünde başarı kazansın, işte bir bu eksikti. Gene de bunun böyle olması, bu yapıtın İngiltere'de hemen arkasından, hatta birkaçı 17. yüzyıl sonundan önce yayınlanan bir dizi iktisat yapıtında görülebilecek hızlı teorik etkisini engellemedi. Locke ve North, Petty'nin ekonomi politiğin hemen her alanında gerçekleştirdiği ilk başarıların İngiliz ardılları tarafından birer birer nasıl yeniden ele alınıp geliştirildiklerini bize göstermişlerdir. Bu sürecin 1691'den 1752'ye değin giden dönem içindeki izleri, kendini daha bu dönemde herhangi bir önem taşıyan tüm iktisat yapıtlarının olumlu ya da olumsuz hareket noktası olarak Petty'ye almış olmaları yalın olgusuyla en yüzeysel gözlemciye bile zorla kabul ettirir. Bu nedenle özgür kafalarla dolu bulunan bu dönem, ekonomi politiğin kerteli oluşmasının irdelenmesi için en önemli dönemdir. Bu dönem Kapital'de Petty ile bu dönem yazarlarına o denli önem vermiş olmasını Marx'a bağışlanmaz bir günah olarak yükleyen parlak üsluplu tarih yazma biçimi tarafından tarihten düpedüz silinmiştir. Bu tarih yazma biçimi Locke, North, Boa Gilbert ve Lowe'dan hemen fizyokratlara geçer ve daha sonra ekonomi politiğin gerçek tapınağının girişinde David Hume görünür. Bay Düring'in izniyle kronolojik düzeni yeniden kuracak ve bunun sonucu Hume'u fizyokratların önüne koyacağız. Dipnot, bundan sonra MN'de şöyle devam eder. Yoksa onların arkasına değil ama öte yandan bizden bilgeliğinin kaynaklarını ortaya koyarak bir yazarın ayırt edici özgürlüğüne zarar vermememizi isteyen Bay Düring'in çok çıkar gözetir yasaklamasına karşın, bakınız sayfa 50, Hume'la birlikte o polis yönetmeliklerine karşı gelen özgürlüğü kullanacağız. David Hume, bunu M1'de şu izler. Valkenar, bundan 30 yıl kadar önce Hume'u modern ekonomi politiğin temelini atan adam olarak göstermeye kalkmıştı. Ama bu iş Düring'deki gibi kalleşçe bir niyetle yapılmamıştı. Bu konu üzerinde birazdan gene konuşacağız. Hume'un ekonomik eseyleri 1752'de yayınlandı. Dipnot, David Hume, Essays Moral and Political and Dialogues Concerning Natural Religion, Volume 4, Political Discourses, Edinburgh, 1752. Bir bütün oluşturan Of Money, Of the Balance of Trade, Of Commerce başlıklı denemelerde Hume adım adım ve çoğu kez yalın özençlerine değin Jacob van der Lint'in Money Answers All Things, Londra 1734 kitabını izler. Bu van der Lint, Bay Düring için ne denli bilinmez kalmış olursa olsun, 18. yüzyıl sonu yani Adam Smith'ten sonraki dönem İngiliz iktisat yapıtlarına değin hesaba katılır. Van der Lint gibi Hume da parayı yalın bir değer simgesi olarak inceler. Ticaret bilançosunun bir ülke için sürekli biçimde lehte ya da aleyhte olamaması nedenlerini hemen hemen harfi harfine van der Lint'ten kopya eder. Ve bu da önemli bir şeydir çünkü değer simgeleri teorisini başka birçok kitaptan da alabilirdi. Çeşitli ülkelerin çeşitli ekonomik konumlarına göre doğal olarak kurulan bilançolar dengesini van der Lint gibi öğretir. Özgür değişimi van der Lint gibi ama biraz daha az cüret ve mantıklı öğütler. Van der Lint gibi ama onunki denli belirgin olmayan bir biçimde gereksinmeleri üretimin motoru olarak değerlendirir. meta fiyatları üzerinde yanlışlıkla kredi parası ve devlet tahvillerine yüklediği etki de Van der Linde izler. Van der Linde'le birlikte kredi parasına mahkum eder, Van der Linde gibi meta fiyatlarını emeğin fiyatına yani ücrete bağlar. Hatta para yığmanın tezorizasyon, iddihar, meta fiyatlarını düşük bir oranda tuttuğu yolundaki o delice fikri bile Van der Linde'den kopya eder ve benzeri ve benzeri. Uzun zaman önce Bay Düring, Hume'un para teorisi konusunda başkalarının düştüğü yanılgıyı gizemli bir hava ile kulağımıza fısıldamış, özellikle Hume'un Van der Linde ve adını anacağımız bir başka yazarla daha, J. Massey ile olan gizli ilişkilerini, üstelik izin de almaksızın göstermekte sakınca görmeyen Marx'a göz korkutucu anıştırmalarda bulunmuştu. İşte bu yanılgının iç yüzü. Hume'un paranın değer simgesinden başka bir şey olmadığı ve bunun sonucu öteki koşullar değişmediği sürece, meta fiyatlarının dolaşımdaki para miktarının artışından dolayı düştükleri ve azalışından dolayı yükseldikleri yolundaki gerçek para teorisine ilişkin olarak Bay Düring, dünyanın en büyük iyi niyetiyle ve gizemine sahip bulunduğu ışıklı biçim hesaba katılarak, öncellerinin yanlışlıkla söyledikleri şeyleri yinelemekten başka bir şey yapamaz. Hume'a gelince, sözü geçen teoriyi sunduktan sonra kendi kendine, Amerika madenlerinin bulunmasından sonra da, gene de sanayinin bu madenlerin sahipleri hariç, Avrupa'nın bütün uluslarında geliştiğinin ve bunun da başka nedenler arasında altın ve gümüş artışı sonucu olduğunun açık olduğu itirazında bulunur. Aynı öncüllerden hareket eden Montesquieu de daha önce aynı şeyi yapmıştı. Dipnot: Montesquieu, De l'Esprit de Loi, Cenevre 1748. Hume bu olayı metaların yüksek fiyatı, altın ve gümüş artışının zorunlu sonucu olmasına karşın gene de bu artışı hemen izlemez ama paranın tüm devlette dolaşması ve etkilerini nüfusun tüm katmanları üzerinde duyurması için belirli bir zamanın geçmesi zorunludur diyerek açıklar. Bu aracı dönemde paranın sanayi ve ticaret üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bu açıklamanın sonunda Hume, öncellerinin ve çağdaşlarının çoğundan daha dar bir biçimde de olsa bize bunun nedenlerini söyler. Parayı tüm topluluktaki ilerlemesi içinde izlemek kolaydır ve o zaman onun emeğin fiyatını yükseltmeden önce herkesin çabasını kamçılayacağını görürüz. Dipnot: David Hume, Essays and Treatises on Several Subjects, Volume 1, London 1777, sayfa 303-304. Bir başka deyişle Hume burada değerli madenlerin değerinde bir devrimi, düpedüz bir değer düşmesini ya da aynı anlama gelmek üzere değerli madenlerin değer ölçüsünde bir devrimi betimler. Bundan meta fiyatlarının yavaş yavaş oluşan eşitlemesinde bu değer düşüşünün emeğin fiyatını yani ücretleri ancak son kertede yükselttiği, bunun işçiler zararına tüccar ve sanayicilerin karını yükselttiği, bunu tamamen normal karşılar ve böylece çabayı kamçıladığı doğru sonucunu çıkarır. Ama gerçek bilimsel soru, değerli madenlerin değerlerinde hiçbir düşme olmadan artan bir dış alımı meta fiyatları üzerinde etkili olur mu ve nasıl etkili olur? Bu soru herhangi bir değerli madenler artışını onların değerden düşmeleriyle karıştıran Hume tarafından sorulmaz bile. Demek ki Hume, Marx ona neyi yüklerse tas tamam onu yapar. Contribution a Critique, sayfa 141. Dipnot: Ekonomi politiğin eleştirisine katkı, sayfa 208-212. Geçerken bu noktaya gene döneceğiz ama daha önce Hume'un faiz üzerindeki denemesine bakalım. Hume'un faizin var olan para yığını ile değil ama kar oranı ile düzenlendiği yolundaki açıkça Locke'a karşı yöneltilmiş tanıtlamasıyla faiz oranının yüksek ya da düşük düzeyini belirleyen nedenler üzerindeki öteki açıklamaları, bütün bunlar Hume'un eseyinden 2 yıl önce 1750'de yayınlanan bir yapıtta An Essay on the Governing Causes of the Natural Rate of Interest, wherein the sentiments of Sir W. Petty and Mr. Locke on that head are considered da, daha doğru ve daha kaba bir biçimde bulunur. Bu yapıtın yazarı birçok bakımdan çok hareketli ve o çağın İngiliz bibliografyasından anlaşılabileceği gibi çok okunan bir yazar olan J. Massey'dir. Faiz oranı üzerine Adam Smith tarafından yapılan açıklama Massey'e Hume'dan daha yakındır. Massey de Hume'da her ikisinde de bir rol oynayan karın iç yüzü üzerine ne herhangi bir şey bilir ne de herhangi bir şey söylerler. Dipnot M2'de şöyle devam eder. Öte yandan Bay Düring'in Hume'un On Interest denemesi üzerine yaptığı sunuş son derece yüzeysel ve kısmen de yanlıştır. Genel olarak diye kurum satar Bay Düring, Hume üzerine yapılan değerlendirmelerde çoğu kez büyük bir taraf kayırıcılığı ile davranılmış ve hiç de onun olmayan fikirler ona mal edilmiştir. Ve bu davranışın birçok çarpıcı örneğini bize Bay Düring kendisi verir. Dipnot, M2'de şöyle devam eder. 17. yüzyıldan beri Hollanda, İngiliz iktisatçıların gözüne örnek bir ülke olarak görünüyordu. Bu ülkenin zenginliği ve düşük faiz oranı da onları etkiliyordu. Culpeper ve Child'dan bu yana faiz oranının düşüklüğüne verilen büyük önemin nedeni budur. Hume, beylik bir fikir durumuna düşmüş bir kanıyı kendine mal ederek önemli bir fikir durumuna getirme savında bulunacak bir Düring değildir. Faiz üzerindeki denemesine daha ilk anda E. Düring'in çürütülmesini içeren şu tümce ile başlar. Her nedenli ben. Böylece örneğin Hume'un faiz üzerindeki eseyi şu sözlerle başlar. Her nedenli ben bunun nedeninin genel olarak kabul edilen nedenden bambaşka olduğunu sanıyorsam da, düşük faiz oranından başka hiçbir şey hem de haklı olarak bir halkın gönenç durumunun en güvenilir belirtisi olarak görülmemektedir. David Hume, Opposite, sayfa 313. Yani daha ilk tümcede Hume, faiz oranının düşüklüğünün bir halkın gönençli durumunun en güvenilir belirtisi olduğu kanısını zamanında orta malı durumuna gelmiş bulunan beylik bir düşünce olarak anar.